7. dizin, sayfa 149. Ejderha yaralanıyor. 4. bölüm. Koca başlı dev. Mektep tatile girince Ankara'ya dönecektim. Yaz aylarının bir kısmını evimde, bizimkilerin arasında geçirecektim. Hem artık tanıdıklardan kaçmaya, mahalle halkından gizlenmeye sebep yoktu. Benim de bir işim vardı, ben de bir işe yarıyordum. Her sorana kendimi Keklikpınarı Köyü baş öğretmeni diye takdim edebilirdim. Arkasından da kim bilir daha neler uydururdum. Keklikpınarı Köyü'nün dağları, ormanları, çayırları, akarsuları, geyikleri, bülbülleri. Ah birader, Keklikpınarı Köyü'nü düşünemezsiniz. O hava, o su, hem zaten beni oraya bağlayan bunlar değil mi? Yoksa Ankara'da gül gibi yaşar giderdim. Hem bizim arkadaşlar bana burada öyle işler teklif ediyorlar ki. Hulasa soran olursa bu saçmaları sıralardım. Ama asıl niyetim yazın bir kısmını seyahatle geçirmekti. Emekliye ayrılmadan önce Ankara'da uzunca zaman kapanmıştım. Biraz başka ufuklara, başka manzaralara, başka insanlar görmeye ihtiyacım vardı. Hele deniz. Denizi öyle göreceğim gelmişti ki. Şöyle düşünüyordum. Şimdi seyahatler kolay. Elime küçük bir çanta alır şehrin garajlarına giderim. Oradan her saat, her dakika memleketin dört bucağına otobüsler kalkar. Otobüsler rahat, biletler ucuz. Gönlüm nereyi çekerse, gözüm nereyi kestirirse otobüse atlar giderim. Maksatsız, programsız gezer dolaşırım. Nerede istersem orada inerim. Hanlarda, kasaba otellerinde kalırım. Kahvelerde, bahçelerde istediğim kadar oyalanırım. İstediğim zaman uyur, istediğim zaman kalkarım. Sokaklarda, çarşılarda dolaşır, sinemalara giderim. Hatta bazen bahçeli aşçı dükkanlarında, deniz kıyısındaki balıkçı salaşlarında yer içer sarhoş olurum. Sonra yine kalkar çantamı alır, dilediğim yönde yolculuğuma devam ederim. Mesela Truva'ya, Bergama'ya, Efes'e, Hierapolis'e giderim. En azı 2000 yıl önceki insanların 2000 yıl öncekinden nişan veren kalıntıları arasında dolaşırım. Yanımda ancak birkaç kitap olur. Her sabah bir gazeteye şöyle göz gezdiririm. Sonra kıyılarda, tepelerde, çamlar, çınarlar altında ufuklara kollarımı açar haykırırım. İşte ben de yaşıyorum, işte ben de varım. Ama bu niyetler, bu kararlar, bu güzel düşler daha ben kendimi toparlamaya kalmadan uçtu gitti. Tatile girişimizin daha haftası olmamıştı. Resmi kayıtları, defterleri tamamlıyordum. Eşyalarımı topluyor, akşama sabaha ekmeksiz köyden ayrılmaya hazırlanıyordum. Evime mektup yazmıştım, geleceğimi bildirmiştim. Fakat olmadı. Bir akşam üzere imamın evindeydik. Bu aynı zamanda veda ziyaretim oluyordu. İmam oldukça iyileşmişti, dincelmişti, rengi yerine gelmişti. Ona Ankara'dan neler istediğini soruyordum. Onun bir isteği yoktu. Sağlığını isterim efendi, inşallah kendin gel yeter. Zaten ben hesapta olmayan günleri yaşıyorum. Son rahatsızlığımda bana geldiğin zaman ben zaten yolculuğa hazırdım. Evdekilerle helallaşmıştım. Demek Allah rızkımızı kesmemiş. Bana ilaç verdin, iğne yaptın, doktor getirdin. Ama ben asıl senin sözlerinle sağladım. Hızır gibi adamsın. Bu sözler beni hayli sarsmıştı ki odanın kapısı birden ardına kadar açıldı. Bizim deli sarı çavuş içeriye öyle bir dalış daldı ki ona dur yavaş demeye çalışan teyze neredeyse yerlere yuvarlanacaktı. Çavuş selamı sabahı da unuttu, gürledi. Koş efendi koş, çabuk davran. Köyü topçular bastı, Keltepe'ye top arabaları yürüdü, ben cephedeyken... Sarı çavuşun hali görülecek şeydi, onu hepimiz bilirdik. Biz telaş etmedik ama olan bitenden de bir şey anlamadık. Sarı çavuşa bir şeyler sormak da faydasızdı, hafifçe gülüştük. İlk konuşan imam oldu. Hele davran hocam, ama bana öyle geliyor ki senin Ankara yolculuğunda, o tatlı seyahat hayallerinde galiba biraz bekleyecek. Kalktım imamın evinden çıktım. Sarı çavuşa kalsa beni yakamdan paçamdan yakalayıp koşar adımla nereye diyorsa oraya sürükleyecekti. İlk evleri dolaşınca cami önü göründü. Orada bir kalabalık toplanmıştı. Büyük bir motorlu vasıtanın koç başını andıran ağır mili bu kalabalığın üstünden havaya yükseliyordu. Yaklaştık. Anladım. Bu bir ekskavatördü. Yanında büyükçe bir sahra arabası da vardı. İmamın biraz uzakça, biraz kapalı evinden biz bunların köye girişinin gürültüsünü nasılsa duymamıştık. Sarı çavuş hala kulağımın dibinde toplardan, muharebelerden söz ediyordu. Bu köye bir şu taburu gelecek efendi, ben anlarım. Bizim cephedeki kumandan. Biz varınca cami önündeki halk biraz aralandı. Makinelerin etrafında şoförler, yardımcıları, mühendisler, teknisyenler olmaları gereken yabancılar vardı. Genç fakat yüzleri güneşe ve rüzgara alışmış pişkin insanlar. Beni şaşırtan onların arasında gördüğümüz bizim eski fen memuru Behzat ikinci oldu. Biz daha gelenlere hoş geldiniz demeye vakit kalmadan o üstümüze atıldı. Önce hafızla sarmaş dolaş oldu. Sonra sarı çavuşun keçi sakalını yakalayıp tartakladı, boynuna sarıldı. Bana gelince de hemen kendisini toparlayıp elimi öpmeye davrandı. Bırakmadım. Omuzlarımdan yakalayıp iki yanağımdan öptü. Bu bir bakışta niteliği anlaşılamayan fakat sade ve iyi yürekli insanda bizi görünce ailesine, dostlarına kavuşturdu. Uçmuş gibi içten bir heyecan vardı. Misafirlerle de selamlaştık, tanıştık. Mesele anlaşıldı. Bu getirilen ekskavatör sıtma bükünün ağzını yaracak kanalları açacaktı. Gelenlerin yerleştirilmesi biraz zaman aldı ama bizim ekmeksiz köy artık misafirleri yadırgamıyordu. Ertesi gün makine sahaya ilerledi. Etrafında bütün köy halkı da birlikte. Önce köyün altında bataklığın sağ kenarı boyunca Sakarya Vadisi'ne doğru inen yolda ilerliyorduk. Oysa ben ekskavatörü sahaya yeni çıkan acemi pehlivanlar gibi hemen bataklığa girip hasbına saldıracak sandım. Öyle olmadı. Solumuzda bataklık sanki bizden işkillenmiş, sanki kendine bir pusu kurulduğunu sezmiş gibi sabah mamurluğu içinde sessiz, yılgın, serilmiş yatıyordu. Önce ekskavatör, sonra sahra arabası, arkalarında biz hepimiz bataklığın alt başına doğru ilerledik. Bizim kafile tamamdı, erkek, kadın, çoluk çocuk tozu dumana katarak yürüyorduk. Sarı çavuş gene önce bayrağı çekiyordu. ''Bu öğretmen gene başıma neler açtı?'' der gibi bazen şu çocuğa çatarak, bazen bu kadına takılarak çekip gidiyordu. Muhtarla taifesi beni ortaya almışlardı. Sanki bir şey olursa bana sığınmak ya da bir kötülük çıkarsa bana çullanmak ister gibi sallana sallana yürüyorduk. İsfendiyar durmadan muhtara takılıyordu. ''Bu köyün muhtarı sen misin yoksa bu öğretmen mi? Aa, taklı hepimizi peşine sürükler gider. Hani ya sen bu öğretmen yokken kimseye söz ettirmezdin? Dur derdin dururduk, yürü derdin yürürdük. Hani ya senin o kumandalar ne oldu?'' ''Sus kardeş, başımıza bir iştir geldi, artık uzun etme. Ben dedim size önceden, yapıp yakıştıralım, şu efendinin cebini dolduralım, bizim yakamızı bıraksın gitsin dedim. İşte al çek şimdi Allah'ın emrine, kim bilir başımıza daha neler gelecek.'' İmamı sahra arabasına bindirmiştik, ilk defa motorlu vasıtaya biniyormuş. Ara sıra arabaya yaklaşıyor, hatırını soruyordum, o da bana takıldı. ''Burada asıl beni kafese kapadım efendi, ama otomobil demir yolundan iyiymiş, dur deyince duracak, git deyince gidecek, ölmeden bunu da görmek varmış.'' Ekibin başı olan mühendis aramızda yürüyordu. Bataklığın alt başına vardık. Karanlık derenin yatağı asıl buradan başlıyordu. Ben orada duracağız sandım. Demek bataklığı aşağıdan yukarıya yaracaklardı. Ama orada da durmadık. Makineler ilerledi. Muhtarla arkadaşları takılmaya başladılar. ''Yoksa Sakarya'ya mı yolculuk efendi? Yoksa seferberlik falan mı var?'' Mühendis o zaman anlatmaya başladı. ''Bu bataklığın suyu altında uyuyor arkadaşlar. Su altta. Şimdi düşmanımız olan ama yarın dostluğumuz, nimetimiz olacak olan su altta. Yüzdeki suya kulak asma, şimdi biz bataklığın hemen alt kenarından girsek alttaki suyu çekemeyiz. Alttaki suyun yer altından düzeyini bulacağız. Onu biraz aşağıdan emeceğiz. Onun için ilk kanala birkaç yüz metre ileriden başlayacağız. Ondan sonra inatçı keçinin memesini elimize geçirdik demektir. Artık sağ sağ bildiğin kadar.'' Nihayet bir yerde durduk. Mühendis kumandayı ele aldı. Dev ekskavatör zaten bataklığın bir devamı gibi görünen taşlı çakıllı dere yatağına girdi. Harita ortaya yayıldı, ölçüldü, biçildi, işaretler kondu. Köylüler halkalandılar. İmamı da sarıp sarmalayarak kucakladıkları gibi halkanın en hakim yerinde ön sıraya getirdiler, oturttular. Sarı çavuşun etekleri zil çalıyordu, sağa sola koşuyordu. Millete çeki düzen veriyordu. Herkesi hizaya getirmeye uğraşıyordu. Sanki bütün bu işleri o hazırlamış, o tertiplemiş gibi bir telaş içinde sekip duruyordu. Motor tam harekete gelirken imam elini kaldırdı. Devlete, millete, köylüye ve hep ölmüşlerimize dua etti. Son olarak şu sözleri söyledi. ''Allah bir ağaç dikene 1000 haç sevabı vaat etmiş. Yarın bu bataklığa binlerce ağaç dikilecek. Sıtma bükü keklik pınarı olacak. Allah bu hayırlı işlere sebep olanları yargılasın.'' ''Amin.'' Yanımdaki teknisyen kulağıma eğildi. ''Hoca, bu sizin İmam Yaman. İmam değil, inkılapçı.'' ''Hayır, belki inkılapçı değil ama iyi insan ve her şeyin başı insan olmak.'' Sonra sözlerimi bitirmeden bizim muhtar omuz başıma türedi. ''Hoca, bu işte ne olduysa bana oldu. Ben hapı yuttum gari.'' ''Hayrola?'' ''Ne hayrı hoca? İmamın bu duasından sonra seni bu köyden deve koşsam sökemem. İmam bu işe sebep olanlara dua ederken görmedin mi milletin nasıl amin diye çığırışıp ağlaştıklarını? Artık benden pes gari. Bari muhtarlık mührünü de al da bu iş bitsin.'' ''Elbette alır ya. Ne sandın koca efe? Hani o zart zurtun? Hele yarın kumandanlar, valiler buraya bir yürüsün de sen o zaman gör hocayı.'' Bunları haykıran sarı çavuş da eğer hafız koltuğuna yapışıp ''Hadi çavuş, sen vazifenin başına, bütün millet seni bekliyor.'' der gibi onu sürüklemeseydi kim bilir daha neler yumurtlayacaktı. Fakat onun sözleri muhtarın çok hoşuna gitmiş olacaktı ki o da bizimle birlikte gülüyor, sarı çavuşun da ardından haykırıp duruyordu. ''Ulen sarı domu, seni yakaladın ya beni zebunluk zamanımda, öt gayri leş kargası gibi.'' Bizim gevezeliklerimizi tiz bir düdük sesi kesti. Birden kendimize geldik. Zaten imam duasını bitireli 2 dakika olmuştu. Ekskavatördeki mühendis etrafa hazırlık haberini veriyordu. Hepimiz sustuk, dikkat kesildik. Düdüğün son çığlığı ile mühendisin motora yol vermesi bir oldu. Ekskavatörün dişli kepçesi batağın bağrına daldı. Sıtma bükü denilen dev insanoğlunun elinden artık ilk yarayı almıştı. Bu anı garip bir heyecan içinde yaşadım. Mitoloji masallarındaki tanrıların kavgalarını hatırladım. Ama bu çamurla bu demirin savaşı bir gerçekti. Bu motorun üstündeki insan elbette ki bir masal kahramanı değildi. Ama elinde tekniğin sihirli gücü vardı. O teknik ki insanla doğa arasında ve insanın tabiatla savaşında insan gücünün tanrılar ölçüsünde yücelmesidir. İnsanın tanrılaşması demektir. Ekskavatörün dişli kepçesi artan bir hızla bataklığın bağrına saldırıyordu. Kopardığı toprak, kum, kil, çamur yığınlarını zaferin birer ganimeti gibi önce başlarımız üstünde göğe doğru kaldırıyor, sonra bir yana deviriyordu. Az sonra toprağın yüzünde bir hendek çizgisi belirmeye başladı. Bu hendeğin iki yanında ağır kepçenin yığdığı tepecikler sıralanıyordu. Hendek adım adım ilerliyordu. Tesbih taneleri şeklinde iki sıra tepecikler, ilerleyen hendek boyunca iki yanda uzanıyordu. Dişler bazen kuma, bazen taşa, bazen mırığa rastlıyordu. Toprağın bağrından bu nesneler koparılıp havaya kaldırılırken, kepçenin dişleri arasından süzülen su damlasından zincirler, ilk yarayı alan ve sanki artık sonunu gören ejderin gözyaşları gibi ayaklarımızın dibine süzülüyordu. Bu görünüş bilmem neden bana dokundu. Ekskavatör kepçesinin toprağı her koparıp havaya kaldırışı, köy çocuklarının gittikçe coşan çığlıklarıyla karşılanıyordu. Bu çığlıklar onların dedelerini yiyip bitiren, şimdi de onları yemek tüketmek isteyen sıtma bükü devine karşı hınç ve zafer naraları gibi havaya dağılıyordu. Keltepe bir intikam günü yaşıyordu. Ben de tıpkı çocuklar gibi motorun yanlarında sağa sola koşuyordum. Ümidim artıyordu. Taban toprak herhalde sağlamdı. Bu batak mandaları, ekskavatörleri yutan zalim bataklıklardan olamazdı. Onun bugüne kadarki gücü onun üstünde yaşayanların güçsüzlüğünden gelmişti. Ama dünya değişmişti. Sıtma bükü bu aldığı yaradan artık kurtulamazdı. Daha ilk günün akşamı karanlık dere ayağının içinde asıl bataklığın alt başına doğru pek fazla uzun olmayan ama artık işe girişildiğini, düşmanın ümitsizliğini belirten düzgün bir kanal çizgisi açıldı. Bu kanalın içinde iki yandan sızan, süzülen ince su tabakasının hafifçe yayıldığını, güneşin onu ışıttığını, sonra şırıl şırıl bir akıntının asıl karanlık dere yatağına doğru kaydığını görüyorduk. İnsanla tabiatın yeni bir savaşı başlamıştı. Bataklığa saldırmıştık. Bataklık yenilecekti. Köyü saran şüphe. Sayfa 157. Bataklığın ilk yarayı alması ve koç başlı ekskavatörün sıtma bükünün bağrından şerha şerha ilk kanalcıkları açmasıyla birlikte Keltepe köyünün uyuşup kalmış iç hayatı da garip deprentiler göstermeye başladı. Tıpkı bir çocuğun veya bir ihtiyarın aslında bilmedikleri, alışmadıkları huysuzluklara başlamaları gibi. İnsana kızmaktan ziyade gülümsemek, onların huysuzluklarını daha da depreştirmek duyguları veren söylentiler. İlk günler bunun pek farkına varmadım. Yalnız çevremdeki insanların yavaş yavaş sessizleştiklerini seziyordum. Bana biraz çekingen, biraz şüpheli bakmaya başladıklarının farkındaydım. Muhtar bile gittikçe kendi içine kapanıyordu. Benden kaçınma yollarını arıyordu. Köyün sokaklarından geçerken bana rastlayanların selamları eskisi kadar yürekten değildi. Hele yaşlı kadınlara bir ürkeklik gelmişti. Yalnız hafız gibi, İskendiyar gibi yakınlarımın bütün bunları umursamayan, bunları yadırgamaktan çok hoş gören halleri vardı. Nihayet imama gitmeye karar verdim. Çünkü bir köyün susması, bir köyün kendi içine kapanması, bir köyün bir insana iç kapılarını kapaması korkunç bir şeydir. Bizim filozof iyi kalpli ve yattığı yerden her şeyi sezen imamın, eğer benim duygularım gerçekse bana bir şeyler söylemesi, beni uyarması lazımdır. Hoş eğer böyle bir şey olsa o beni arar buldururdu. Kendi yalnızlıkları içinde ebedi çocuk kalmış bu Keltepe halkını, kendi içlerine gömen kaygılardan bir şeyler haber verirdi. Fakat köyün bana karşı çekingenliği de bir gerçekti. Bir gün imamı ziyareti tasarladığım bir sırada sarı çavuş duramadı patladı. Zaten son günlerde suratından düşen bin parça oluyordu. Her zaman yanımdaydı. Beni koruyan, belalara karşı bana kanat açan bir hali vardı. Hele ben köyde dolaşırken ya da gündüz sıtma bükünde çalışanların yanlarına, gece teknik ekibin odalarına giderken boyu kendi boyuna yaklaşan sopasıyla daima arkamdaydı. İşte bu hava içinde bir gün birden köpürdü. Efendi, bu domuzların tüm Allah belalarını versin. Bunlar hep davar sürüsü. Sen bunları insan sayarsın. Öyle yapacağına al eline bir sopa, yaz Vali Paşa'ya, yollasın jandarmaları. Yatır hepsini meydanda ayağına. Gazi Paşa zamanında bizim bir binbaşımız vardı da asker boş kaldı mı alırdı eline sopayı. Ben güldüm. Sarı çavuşun gözleri kan çanağı gibiydi. Günlerdir sıkıldığı, üzüntü çektiği, boşanmak istediği belliydi. Boşanıyordu da. Yani şu bizim Keltepe'de süprüntülüğünde bazı domuzlar diyesi ki sen şu lanet olası sıtma büküne göz koymuşsun. Hükümatı da kandırmışsın. Mühendislerini, makinelerini buraya yığmışsın. Dibirliği yapmışsınız Polatlı beyleriyle. Sonra? Sonrası ne olacak efendi? Diyesiler ki bu domuzlar bataklık kurutulup da toprak meydana çıkınca oturacak mısınız eraziyenin üstüne? Tapılar bile hazırmış şimdiden. Sürecek misiniz milleti Keltepe'den? Bu işin içinde kaymakamın bile parmağı varmış. Bunlara sopa lazım efendi, sopa. Sen bizim cephedeki Hacı Binbaşı'nın yolundan şaşma. Bu bizim millet tüm sopa düşmanıdır. Bizi yola sopa getirir efendi, sen dediğinden şaşma, yaz Vali Paşa'ya. Sarı Çavuş boşalmış, sakinleşmişti. Hatta artık işi umursamaz bir hali bile vardı. Arada daha bir şeyler de anlattı. Muhtar kaypakmış, ona başka türlü, buna başka türlüymüş. İş zaten Süleyman Alanlı'nın başının altından çıkmış. İsfendiyar herifi az kalsın öldüre yazmış. Hafız bu lafları edenlerin tümünün tepesine tükürmüş. Hoş milletin pek de aklı yatmamış ya bu işe. Neyse. Kötülük dedin mi bizde kaşığını alan koşarmış. Sığırtmaç Musa'nın bile şimdiden suratı asılmış. Tüm zebillik olur bu hayvancıklara. Bataklıkla elden giderse nerede yayarım sığır diye yakınır dururmuş Sarı Çavuş'a. Yayvam ne der bu hallere diye sormak gafletinde bulundum. Gözleri birden parladı, gazaba geldi. Kimin haddiymiş imama bu kepazeliği yetiştirmek? Alim Allah zebunum, hastayım deme sopasını kaptığı gibi parçalar insanın başında. Hoş ona her şey malum olur ya. Vakit saat gelsin bak nasıl yıkar domuzları falakaya. Sarı Çavuş'u bıraksam daha da konuşacaktı. Çavuş'un bu milletin sopayla yola geleceği inancı kesindi. Ona göre sopa her şeyi hallederdi. Bu inancaya gülemezdim. Bu millet yüzyıllar boyunca köyde dövülmüş, şehirde dövülmüş, orduda dövülmüştü. Ağa dövmüş, eşkıya dövmüş, jandarma dövmüştü. Dövülenin şikayetine kapılar kapalıydı. Bu kapılarda hiç kimse onun anlayacağı dili konuşmazdı. Hem yalnız dövülmek mi? Yüzyıllar ve yüzyıllar boyunca aldatılmak. Köylünün kitabında doğruluğun, sevginin misalleri yazılı değildi ki. Evet, köylüye bugüne kadar ne verdik ki ondan ne bekleyelim? Hem Polatlı beyleriyle bir olup Keklik Pınarı topraklarının üstüne oturmakla şaşılacak ne vardı ki? Hele son yüzyıllarda bu milletin tarihi hep çalınmış hakların, üzerlerine oturulmuş toprakların, ağa, eşkıya, şehir mütegallibesi ve hükümet zulmünün, kanların, gözyaşlarının tarihinden başka neydi ki? Makine birkaç gün içinde asıl bataklığa girdi. Sıtma Bükü'nün yüzü bayağı değişmeye başlamıştı. Şimdi ekskavatörün önünde bataklık Sencan'ın mızrağıyla dize gelen ejder gibi serilmiş yatıyordu. Yarası her gün derinleşiyordu, yaraları her gün dereleşiyordu. Daha şimdiden güneşli havalarda parlayan ışıl ışıl bir su şeridi ana kanal boyunca karanlık dereden Sakarya istikametine açılan gedikten eski dere yatağının kumları çakılları arasında sere serpe yayılıyordu. Küçük Semra'nın babası tam o günlerde köye izinli geldi. Orta boylu, sıhhatli, dinç bir gençti. Kumrala çalan rengi buralarda çok rastlanan çakır mavi gözleriyle eski Türkmen'in acar bir delikanlısıydı. Onu kolundan çeke çeke önce bana Semra getirdi. Yavrunun gözleri sevinçten parlıyordu. Daha karşıdan bağırmaya başladı. ''Babam, benim babam geldi!'' Dershane kapısının önündeydim. Bu çığlıkları dinlerken mektebin açıldığı gün Semra'nın ''Benim babam Ankara'da top atar!'' diye cıvıldayışlarını hatırladım. Benim Ankara'daki Semram da zaman zaman ya dizlerimin üzerine sıçrar, ya koltuğun arkasından tırmanıp başımı kucaklar, elleriyle gözlerimi kapatır, böyle tatlı cıvıltılarını havamıza yayardı. Babası Semra'ya ayak uydurmaya çalışıp bana doğru yaklaşırken anlatıyordu. ''Şimdi geldim muallim bey, kusura bakma. Bu yumurcak beni evdekilere selam sabah demeden yakaladığı gibi sürükledi buraya. Yolda da bir sürü martavallar attı durdu. Güya okuyup yazarmış, hesap yaparmış. Güya onun gibisi yokmuş. Seni imtihan etmeye kalkmadı mı?'' ''Henüz yok ama belki eli kulağında.'' ''Hiç şüphe etme, eve dönünce bırakmaz. Koca ninesini bile önünde diz çöktürüp terlettikten sonra.'' Sınıfa girdik, masanın başına oturduk. Semra'nın gözü daha şimdiden bir babasında bir kara tahtadaydı. Hani biraz boş bıraksam galiba babasını tahta başına kaldıracaktı. Zavallı Hüseyin Germiyan, Ankara'daki assubayların elinden kurtulmuştu ama Keltepe'deki Semra'nın elinden herhalde çok çekecekti. Hüseyin Ankara'da tank taburundaymış, zırhlı birliklerde tank şoförüymüş. Terhisine de 6 ay varmış. Semra kıyameti koparıyordu. ''Benim babam Ankara'da top atar demedim mi?'' ''Öyle ya, ha tank sürmüş ha top atmış, arada ne fark var?'' Biz Semra'nın babasını hemen ertesi gün ekskavatör şoförünün yanına kattık. Sırayla çalışacaklardı. Şoför yardımcısı da misafirlerin evinde rahatça sofra yardımcılığı yapabilecekti. Bizim muhtar bu kafile köye geldiği gün kulağıma bağırmıştı. ''Efendi bunlar bizim fukara Keltepe'yi 3 gün içinde yer bitirirler. Bizim köyün eti ne, budu ne?'' Fakat muhtarın korktuğu olmadı. Gelenler kendi yiyeceklerini kendileri getirmişlerdi. İkide bir sahra arabasıyla Polatlı'ya Ankara'ya gidip ne isterlerse alıp geliyorlardı. Hatta iş tersine dönmüştü. Şimdi akşamları ekip karargahına uğradıkça bizim muhtarı hemen her defasında misafirlerin sofrasına çökmüş, dil döker görürdüm. Sofranın bülbülleri bizim muhtarla fen memuru ikinciydi. Hafız da kervandan geri kalmazdı. Gündüzleri işler verimli, geceleri vakitler eğlenceli geçiyordu. Ne elinde kılıcı, ne boynunda silahı vardı. Sayfa 162. İşte o sıralarda bir gün gene aşağıya inecek olan Sahra arabasına binerek Ankara'ya yollandım. Ama Polatlı'yı aşmak kolay olmadı. Geçerken şöylece selamlaşayım dediğim Süleyman hesapsız hemen yakama yapıştı. Olmaz hoca olmaz, bizi çiğneyip geçemezsin. Hem senin buralarda işin yalnız Polatlı beyleriyle mi? Bak görüyorsun ya, bütün foyan meydana çıktı. Seni düzenbaz seni. Seni mütegallibe seni. Anladım, kurtuluş yoktu. Bizim düzenbazlığın haberinin buralara yayılmış olması da hoş bir şeydi. Zaten Süleyman bir taraftan bana takılırken bir taraftan da arabadaki çantamı indirtmişti. Çaresiz gidenleri uğurladık. Polatlı'da arkadaşlar beni bir kahraman gibi karşıladılar. Gece askeri gazinoda toplaştık. Uzun bir masanın bir başını albaya, bir başını kaymakama vermişlerdi. Beni ortada en seçkin yere oturttular. Özel idare memuruna, Bayındırlık idarecilerine, Sakarya projesi mühendislerine, idare amirlerine, banka müdürlerine, ticaret odası, hatta partiler başkanlarına kadar Polatlı'nın önde gelenleri hep sopranın etrafında yerlerini almışlardı. Benim bir tarafımda eğitim memuru, diğer tarafımda Süleyman hesapsız vardı. Buna çok sevindim. Bu efendi insanı her görüşümde ferahlardım. Ben Polatlı'ya inip de mağazasına girince hem işini gücünü bırakıp ellerime sarılır hem bana takılırdı. Olmaz hoca olmaz, hesap gene 95'i aştı, ipin ucunu kaçırdın, azıttın iyice. Keltepe'de bir dul gelin mi buldun yoksa? İmamla aran iyiymiş diyorlar, imam nikahı mı kestirdin? Böylece gülüşür şakalaşırdık. Sofranın etrafında her rütbeden subaylar da vardı. İçimde şöyle duygular doğdu. Bu geceki sofranın masrafıyla bizim Keltepe Mektebi çocuklarına neler neler alınmaz ki? Fakat hepimiz yerlerimizi alınca gürültüler, konuşmalar arasında bu düşünceler çabuk dağıldı. Ben de millete uydum. Daha ilk konuşmalardan, ilk kadeh kaldırmalardan anladım ki Polatlı'da ben Keltepe'de mucizeler yaratan bir masal kahramanı haline gelmişim. Utandım, sıkıldım. Bu yanlış fikirleri nasıl düzelteyim diye çareler düşünmeye başladım. Ama herkesin neşesini de bozamazdım. İşi şakalarla atlatıyordum. Nihayet ilk sözü kaymakam aldı. O burada devletin temsilcisiydi. İlk söz onundu. Hepimiz sustuk. Söze başlayınca anladım ki kaymakam Ankara'da vali muaviniyle her şeyi konuşmuştur. Demek o da bizim gizli komitenin bir azasıydı. Zaten bunun böyle olacağını kendisini ilk gördüğüm sıralar sezmiştim. Hulasa bizim sırlar artık pazara dökülmüştü. Kaymakam coştu. Keltepe'de bir inkılap oluyor. Atatürk'ün idealist evlatlarından biri, Atatürk'ün idare ettiği Sakarya Harbi'nin şehit kanlarıyla sulanan bir köşesinde iş başındadır. Bu vatan köşesinde bataklıklar, sıtmalar hayatı körletiyordu, nesli tüketiyordu. Tarih öncesinden beri uygarlık alanı olan bu topraklar üzerinde en az 500 yıllık bir Türk köyü dağılmak üzereydi. Sonra daha neler söyledi. Fakat bir gün orada biri peyda oldu. Artık vazifemi bitirdim, dinlenebilirim demeye hakkı olan biri. Bir eski öğretmen, bir insan. Ne elinde kılıcı, ne boynunda silahı, ne koynunda altınları olan emekli bir hoca. Ama kalbinde toprak, halk ve insan sevgisi, ruhunda iman olan biri. Bir Sinelman. Dipnot. Rus asıllı Fin yazarlarından Grigori Petrov'un yazdığı ve Beyaz Zambaklar Memleketi'nde ismiyle dilimize çevrilen ünlü kitapta ülkesine köyde iş yaratarak faydalı olan insan. Bağırmayan, çağırmayan, nutuklar çekmeyen, mitingler yapmayan bir insanın yenilmez gücü. Bunun böyle olacağını bilseydim gelmezdim. Oturduğum yerde küçülüyordum, utanıyordum. Yarın bunlardan biri kalkıp ekmeksiz köye gelecek olsa ortada sanki ne görecekti? Bir toprak damın altında bir mum ışığı, sonra kaybolmuş bir derenin tıkanmış yatağına açılan bir bataklığın ortasında çat pat eden bir makina. Hem o da sanki benim marifetim miydi? Fakat kaymakam sözlerini bitirip alkışlanıyordu ki albay yerinden fırladı. İşte o zaman başıboşluğun, neşenin, ferahlığın havasına daldık. Kaymakamın şahsında ne de olsa hükümet konuşuyordu. Halbuki bu babacan insanın yarattığı havanın içinde hepimiz coşuyor, haykırıyorduk. Albayın neler söylediğini şimdi istesem de sıralayamam. Ama albay sözlerini bitirdiği zaman onu ilk önce hemen yerinden fırlayan kaymakam kucakladı, öptü. Sonra biz kucaklaştık. Sofra taşkın bir arkadaşlık havası içinde çalkalanıyordu. İşte tam o sırada sofranın bir tarafından hakim bir ses yükseldi. Haydi bakalım hoca, sıra senin. Paydos bitti, zil çaldı. Geç bakalım kürsünün başına. Bu sözleri söyleyen yaşlı, sevimli özel idare memuruydu. Sonra birden kumandayı bastı. Öğretmen geliyor, ayağa kalk. Herkes yerinden fırladı. Önce kahkahalar salonu çınlattı. Sonra hepsi de gülüşerek, konuşarak sıralarını düzelttiler. Sesler alçaldı. Hatta subaylar hazır ol vaziyeti bile aldılar. Sanki hepsi gerçekten talebeymişler. Sanki gerçekten hoca karşılarındaymış gibi sessizleştiler. İster istemez ben de kafileye katıldım. İçten bir tebessümle hepsinin yüzüne ayrı ayrı sevgiyle baktım. Sonra birden kumandayı bastım. Oturun çocuklar. Gülüşerek, şakalaşarak oturdular. Şu insanlar bazen nasıl çocuklaşırlar? Ben ne söyleyecektim bilmiyordum ama hocalığım imdadıma yetişti. Keltepe'nin derdi artık ne bataklık ne sıtmadır. Canavar bağrına mızrağı yedi. Bu yaradan kurtulamaz. Önümüzdeki aylarda sıtma bükü artık keklik pınarı olabilir. Üç gözeler kaynağı da bir mermer havuz içinde parlar. Önümüzdeki sonbaharda Keltepe'de neler olacak bilmem. Ama halk toprağa hücum edecek. Toprağı uyandıracak. Toprak ana ancak yoğrulmaktan hoşlanır. Memelerinin sütünü ancak onları yoğurmayı bilene verir. Toprak toprağa sarılmayı bilenindir. Çığlıklarla karışık yaman bir alkış koptu. Ben sesimi yükselttim. Fakat siz Keltepe'de başınıza galiba bir iş açtınız. Yarın orada millet kazmayı küreyi kavrayıp toprağa çullanınca sizin hükümet kapıları, ofis kapıları, banka kapıları onların sonu gelmez isteklerinden kim bilir nasıl yaka silkeceklerdir. Ondan sonra o gece neler anlattım neler. Tesis kredileri, kıymetlendirme kredileri, birlikler, kooperatifler, motorlu vasalar, çiftlik binaları, iyi cins hayvanlar, iyi cins tohumlar, yollar, geçitler. Meğer ben ne yaman gevezeymişim. Kendime kendim şaşıyordu. Ben bunları nereden biliyordum ki? Fakat dinleyenlerin, hele ziraatçıların, banka ofis müdürlerinin bana benden çok şaştıklarının da farkındaydım. Hepsinin de benim yüzüme, ya bu öğretmen mi yoksa ziraatçı mı der gibi baktıklarının farkındaydım. Fakat bir defa gevezeliği ele almıştım. Bana öyle geliyor ki bizde imkanlar çok. İş bu imkanları harekete getirebilmekte. Bu da güç. Ama ne var ki Sakarya boylarında toprağı uyandırmak, Sakarya sırtlarında Sakarya muharebesini kazanmaktan daha güç değildir. Sözlerimin burasında sofrada gene bir alkış sesi yükseldi. Alkış beklemezdim, alkışa alışık değildim. Zaten böyle konuşmalara da alışık değildim. Ama ancak o zaman farkına vardım ki askeri gazino masaları boşalmış, asker sivil o masalarda oturanlar bizim sofranın etrafında halkalanmışlardır. Bu halkalananların hepsi bu alkışlara katıldılar. Sıkıldım. Fakat artık ok yaydan çıkmıştı. Demek hayatımın bu çağında ben de bir nutukçu olmuştum. Bu iyi alamet değildi. Devam ettim. Okumak, yazmak, mektep, eğitim, bütün bunlar gaye değildir, vasıtadır. Gaye halkın dirliğini değiştirmektir. Onu doğayla, tabiatla savaşında silahlandırmaktır, teşkilatlandırmaktır. Tabiata hakim kılmaktır. İnsanoğlunun asıl hürriyeti budur. Biraz durdum, bekledim. Ortalığa derin, düşünceli bir sessizlik çökmüştü. Yoksa orman tükenir, sular kurur, toprak akar ve insanın yaratıldığı günden beri tabiatla süregelen savaşında insanoğlu yenilirse, midenin azgınlığı, kafanın değerlerini yutar. İnsan hayvanlaşabilir. Hem bizim ekmeksiz köy hem de ekmeksiz köylüler için mesele bu. Sıtma bükü keklik pınarı haline gelmezse, ekmeksiz köy ekmekli köye dönmezse, halkın dirliği düzenlenip damlara şenlik girmezse, biz köyde okul değil, darülfünun açalım, ne çıkar? Sözlerimin sonunu tatlıya bağlayarak bitirdim. Yerime otururken gene alkışladılar. Fakat alkışçılar şimdi neşeli olmaktan ziyade düşünceliydiler. Öyle sanıyordum ki hepsinin ruhunda hoş, ferah ve ümitli bir geleceğin hayali uyanmıştı. Toplantının sonları güzel geçti. Benden sonra birkaç kısa konuşma daha yapıldı fakat iş neredeyse bir kongre havasına sürüklenecekti. Bu havayı değiştirmek için bir takım latifeler yapmak bana düştü. Bu arada en eğlenceli konu, hani şu keklik pınarı topraklarını Polatlı beyleriyle birleşip zapt etmemiz konusu da ortaya atıldı. Özel idare memuru bağırıyordu. Hoca, parmağım içinde yoksa karışmam, üç gözeler benim. Orasını kendime ayırdım kardeş. Paylaşırız. Paylaşmam. Gazinodan ayrılırken geceden herkes memnundu ama ben biraz dalgınlaşmıştım. Yaşlılığın gevezeliği galiba benim de üstüme çöküyordu. Çünkü bu geceki kadar lafazanlık ettiğimi, tutuklar çektiğimi hatırlamam. Hem bizim imamın o güzel sözlerini de nasıl kendi malım gibi satmıştım. Kulakları çınlasın. 7. dizinin sonu, sayfa 167.